Merhaba. Bugün sizin için özel olarak hazırladığımız bu derinlemesini incelemede doğal taşların belki de en ikonik olanına mermere odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynak KSM Onyx bloğunda yer alan en kaliteli mermer, güzel ve en iyi mermerler hangisi başlıklı oldukça kapsamlı bir yazı. Belki bir yenileme projesinin ortasındasınız, belki yeni bir mekan tasarlıyorsunuz ya da sadece bu lüks malzemenin ardındaki sırları merak ediyorsunuz. Amacımız, hani o pazarlama dilinin biraz ötesine geçip mermerin kalitesini gerçekten neyin belirlediğini anlamak. Teknik özellikler, kökenler, kullanım alanları. Kısacası bilinçli bir seçim yapmanız için gereken her şey burada olacak. Peki, hadi başlayalım. İlk olarak kaliteli mermer dediğimizde ne anlamalıyız? Sanırım sadece parlak görünmesi yeterli değil, değil mi?
Kesinlikle yeterli değil. Mermer denince akla ilk o döz alıcı damarlar, parlak yüzey geliyor tabii ama kaynağımızın da altını çizdiği gibi kalite çok daha derinde yatıyor. İşin özünde aslında teknik detaylar var. Bir mermerin kaliteli sayılabilmesi için yüksek saflıkta kalsit minerali içermesi lazım. Yani mermerin ana yapı taşı olan mineralden bahsediyoruz. Sonra yapısının homojen yani tek düze olması, renk ve doku dağılımının dengeli olması ve tabii ki uzun ömürlü bir dayanıklılık sunması gerekiyor.
Peki bu dayanıklılığı etkileyen en önemli faktörler neler? Kaynakta öne çıkan birkaç nokta var mı?
Var, evet. Kaynağımız birkaç temel faktörü sıralıyor aslında. Mermerin çıktığı ocağın jeolojik yapısı, bu önemli bir başlangıç noktası. Sonra mineral bileşimi ve renklerin ne kadar homojen dağıldığı geliyor. Özellikle su emme oranı kritik. Bunun düşük olması çok önemli.
Neden önemli bu su emme oranı?
Şöyle ki, mermerin lekelenmeye ve özellikle dış mekanda veya ıslak hacimlerde dona karşı direncini belirliyor. Düşük olmalı yani. Sertlik derecesi de aşınmaya karşı dayanıklılığı etkiliyor. Ve son olarak işleme kalitesi.
İşleme kalitesi derken,
Yani ham bloktan plaka haline getirilirken yapılan kesimin düzgünlüğü, taşın doğal çatlaklarını doldurarak sağlamlığını arttıran reçine uygulamasının kalitesi, eğer yapıldıysa tabii, ve son dokunuş olan polisaj, yani cilalama işleminin başarısı.
anladım. Yani tek bir en iyi mermer yok anladığım kadarıyla. Tamamen projenizin ihtiyacına ve bu teknik özelliklere ne kadar önem verdiğinize bağlı.
Aynen öyle.
Peki bu kalitenin bir coğrafyası var mı? Hani bazı bölgeler var mıdır ki oradan çıkan mermerler genellikle belirli kalite standartlarıyla anılıyor?
Evet, kesinlikle var. Coğrafya önemli bir faktör. Dünyanın birçok yerinde mermer çıkarılıyor ama bazı bölgeler belirli mermer türleri ve kaliteleriyle özdeşleşmiş durumda. Örneğin kaynakta da belirtildiği gibi İtalya özellikle beyaz mermerin anavatanı olarak kabul ediliyor.
Evet, İtalyan mermeri denince akla hemen o beyazlar geliyor.
Aynen, ince gri damarlı beyaz zeminiyle Carrara, daha belirgin ve dramatik damarlarıyla Calacatta ve en üst segmentte yer alan Statuario gibi mermerler hani lüks algısıyla doğrudan bağlantılı.
Peki ya diğer bölgeler, kaynakta başka nerelerden bahsediliyor? Türkiye'den örneğin bizim mermerler nasıl?
Elbette. Türkiye büyük rezervleri ve kaliteli çeşitleriyle kesinlikle önemli bir oyuncu. Kaynakta homojen dokusu ve sağlamlığıyla bilinen Afyon Beyaz, sıcak beş tonlarıyla Burdur Bej ve kendine has çizgili deseniyle Marmara mermeri gibi örnekler veriliyor. İran'sa özellikle renk çeşitliliği ve benzersiz damar yapılarıyla dikkat çekiyor.
İran mermerleri nasıl farklılaşıyor?
Kaynak İran'dan çıkan derin siyah, Pars Black olarak da geçiyor. Modern gri tonları, eşsiz yeşil ve hatta oldukça özgün vişne pembe tonlarındaki mermerlerin global pazarda farklı bir yer edindiğini vurguluyor. Yani sadece klasik beyazlar değil, çok daha geniş bir renk paleti sunuyor.
Yani İran mermerleri daha çok renk ve desen çeşitliliğiyle mi öne çıkıyor?
Kaynağa göre evet, bu onun belirgin özelliklerinden biri. Diğer önemli merkezlere bakarsak, Yunanistan denince akla hemen kristal beyazlığı ve yüksek parlaklığıyla Tasos mermeri geliyor.
Tasos, evet o çok beyazı olan.
Aynen. İspanya'da ise iç mekanlarda sıkça tercih edilen sıcak beige tonlarındaki krema marfil ve siyah zemin üzerine beyaz damarlarıyla çarpıcı bir kontrast sunan Nero Marquina öne çıkıyor. Brezilya'nın da egzotik desenli granit ve mermer çeşitleriyle bilindiği belirtilmiş. Yani evet, mermerin geldiği yer, onun potansiyel kalitesi ve estetik karakteri hakkında önemli ipuçları veriyor.
Bu coğrafi çeşitlilik harika gerçekten. Peki, diyelim ki önümüze birkaç farklı mermer plakası koydular. Satıcının söylediklerinin ötesinde kendi gözümüzle veya dokunarak kalitesini nasıl anlayabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz?
Bu çok önemli bir soru. Kaynaktaki bilgilerden yola çıkarak pratik bir kontrol listesi oluşturabiliriz aslında. Şöyle 4 ana başlıkta toplayabiliriz. Görsel tutarlılık, yapısal sağlamlık, imalat kalitesi ve yüzey işleme. Öncelikle görsel tutarlılık. Plakaya şöyle bir genel olarak bakın. Renk homojen mi? Yoksa yer yer bulutlanma, lekelenme veya istenmeyen ton farklılıkları var mı? Özellikle birden fazla plaka kullanacaksanız plakalar arasında uyum önemli. Damarlar nasıl görünüyor? Akıcı ve estetik mi yoksa kopuk ve rahatsız edici mi? Kesintisiz, doğal görünen damarlar genellikle daha makbuldür.
Peki ya yapısal sağlamlık? Bunu gözle anlamak biraz daha zor olabilir sanırım.
Gözle her şeyi anlamak mümkün değil tabii ki. Burada teknik bilgiye de güvenmek gerekiyor. Ama bazı ipuçları var. Su emme oranının düşük olup olmadığını sormak önemli. Bu leke ve don direncini gösterir demiştik.
Evet.
Bir de reçine dolgu meselesi var. Bazı mermerler doğal yapıları gereği sağlamlaştırılmak için reçine ile işlem görür. Bu normal olabilir ama aşırı dolgu izleri özellikle yüzeyde belirginse taşın zayıf olduğuna veya işçiliğin kalitesiz olduğuna işaret edebilir. İdeal olanı mümkün olduğunca az dolgu olmasıdır. Basınç ve eğilme dayanımı gibi değerleri de özellikle zemin gibi alanlar için tedarikçiden talep etmek lazım.
Tamamdır. Üçüncüsü neydi?
Üçüncüsü imalat kalitesi. Plakanın kalınlığı her yerde aynı mı? Kaynak 2-3 santim standardından bahsediyor. Bu tutarlılık önemli. Yüzeyde dalgalanma var mı? Yani tesviyesi düzgün yapılmış mı? Kenarları kontrol edin. Kesimden kaynaklanan küçük atmalar, kırılmalar, buna cımbızlanma veya chipping deniyor, var mı? Bunlar işçilik kalitesinin göstergeleridir.
Dördüncü ve sonuncusu?
Son olarak yüzey işlemi. Mermerin yüzeyi cilalı mı, honlu, mat mı, fırçalanmış mı? Hangi işlem uygulandıysa tüm yüzeyde eşit ve kusursuz olmalı. Örneğin cilalı yüzeyde portakal kabuğu gibi pütürlü bir görünüm olmamalı, mat yüzeyde de leke veya parlaklık farkları görülmemeli.
Bu liste gerçekten detaylı oldu. Peki ya özel durumlar, mesela çok büyük projelerde veya hani o desen takibi yapılacaksa nelere dikkat etmeli?
İyi bir nokta. Kaynak özellikle büyük projelerde veya yan yana desen takibi, hani şu ayna yansımalı book match veya dörtlü quad match desenler yapılacaksa, büyük yebatlı plakaların ve aynı üretim partisinden yani aynı lottan gelen birbiriyle renk ve desen olarak uyumlu plakaların daha değerli olduğunu belirtiyor. Bir de özel durum onyx var. Bu taşlar yarı saydam yapılarıyla farklılaşıyor.
Onyx'ler, evet, ışık geçirenler.
Aynen. Kaynak özellikle İran onyx'inde ışık geçirgenliğinin ve arkadan aydınlatıldığında lekesiz, şeritsiz, homojen bir parıltı vermesinin önemli bir kalite göstergesi olduğunu vurguluyor. Yani özetle mermer seçerken sadece ilk bakıştaki güzelliğe değil, bu teknik detaylara da odaklanmak gerekiyor. Gözünüzle homojenliğe ve kusurlara bakın ama mutlaka düşük su emme oranı gibi teknik özellikleri sorgulayın. Bu taşın uzun ömürlülüğü için kritik.
Bu çok net oldu. Kaliteyi anladık, nasıl kontrol edeceğimizi de biliyoruz. Peki, her kaliteli mermer her yere uygun mu? Mesela çok beğendiğimiz ama belki biraz daha narin yapılı bir mermeri, mutfak tezgahı gibi yoğun kullanılan bir yerde kullanabilir miyiz? Kaynak kullanım alanına göre seçim konusunda ne diyor?
Ay bak, o konuda net bir ayrım yapıyor. Her mermer her alana uygun değil. Kullanım amacı, hangi özelliklerin, dayanıklılığın mı yoksa estetiğin mi öncelikli olacağını belirliyor. Örneğin, sizin de bahsettiğiniz gibi yoğun kullanım alanları, evlerdeki zeminler, banyo tezgahları,
Mutfak tezgahları için genelde granit gibi daha dirençli taşlar önerilir ama kaynakta bu detay yok, mermer odaklı gidiyoruz. Yani sık temasın ve potansiyel aşınmanın olduğu yerler. Burada dayanıklılık kesinlikle ön planda. Kaynakta örnek olarak Afyon Reyaz ve İran Siyah mermeri gibi daha yoğun, az gözenekli ve dolayısıyla daha sağlam türler gösterilmiş. Bu türler çizilmeye, lekelenmeye ve aşınmaya karşı daha dirençli olma eğilimindedir.
Anladım. Peki ya estetiğin öncelikli olduğu yerler? Mesela bir duvar kaplaması veya dekoratif bir unsur. Daha çok göze hitap eden yerler yani.
İşte orada prestij ve görsel etki alanları devreye giriyor. Mesela bir otel lobisinin duvarı, lüks bir mağazanın girişi, evinizdeki bir TV ünitesinin arkası veya tamamen dekoratif bir obje. Burada estetik kaygılar, yani taşın rengi, deseni, dokusu daha ön plana çıkıyor. Kaynak, bu gibi durumlarda İtalyan beyazlarını, Carrara, Calacatta, Statuario, İran'ın o bahsettiğimiz eşsiz renkli mermerlerini, siyah, yeşil, pembe vişne veya Yunanistan'ın saf beyaz Tasos mermerini örnek veriyor. Bunlar mekana anında bir kimlik ve lüks hissi katabiliyor tabii.
Genel kullanım alanlarına baktığımızda ise liste oldukça geniş görünüyor. İç mekanlarda zemin, duvar, banyo, dış mekanlarda cephe, havuz kenarı. Sanatsal olarak heykeller, şömine çerçeveleri, masa yüzeyleri, ticari mekanlarda oteller, iş merkezleri. Kısacası çok yönlü bir malzeme ama anahtar nokta doğru taşı doğru yere seçmek.
Kesinlikle öyle. Bu da bizi doğal olarak en güzel mermer arayışına getiriyor. Güzellik tabii ki kişisel bir tercih meselesi. Sizin zevkinize, mekanın genel tasarımına, ışığa göre değişir. Ancak kaynak, bazı mermerlerin zamansız kabul edildiğini ve estetik açıdan sıkça tercih edildiğini belirtiyor.
Nedir bu zamansız güzeller? Kaynak hangilerini öne çıkarıyor?
Mesela klasik beyazlar her zaman revaçta. İtalyan taşları Calacatta, Statuario, Carrara, kristal beyazlığıyla Yunan Tasos ve bulutlu damarlarıyla yine Yunan Volokas bu grupta sayılıyor. Daha sıcak ve sofistike tonlar arayanlar için İspanyol Emperador, koyu ve açık tonları mevcut, krema marfil, Türkiye'den Burdur bej ve Afyon şeker gibi seçenekler popüler.
Evet, bej tonları da çok kullanılıyor.
Aynen. Dramatik bir kontrast isteyenler için siyah üzerine beyaz damarlarıyla İspanyol Nero Marquina, derin yeşil tonlarını sevenler içinse Verde Guatemala öneriliyor.
Farklı sanırım.
Onyx gerçekten görsel şovu başka bir seviyeye taşıyor. Kaynağında özellikle vurguladığı gibi bu taşların en büyük özelliği yarı saydam olmaları, yani ışığı geçirebiliyorlar. Arkadan uygun bir şekilde aydınlatıldıklarında içindeki damarlar ve renk katmanları adeta parlıyor ve inanılmaz derecede etkileyici, hatta dramatik bir atmosfer yaratıyorlar. Çok çarpıcı olabiliyor.
Özellikle hangi onyx türleri veya kullanım alanları öneriliyor kaynakta?
Kaynak metin bu grupta özellikle İran onyx'ini öne çıkarıyor ve çeşitliliğine dikkat çekiyor. Bal rengiyle sıcaklık katan honey onyx, zarif ve aydınlık white onyx, kendine has karakterli damarlarıyla green onyx ve romantik pembe tonlarıyla pink onyx gibi çeşitleri sıralıyor. Bu taşların özellikle lobi duvarları, resepsiyon bankoları, bar tezgahları veya evlerde arkadan aydınlatmalı nişler gibi görsel etkinin birinci öncelik olduğu vitrin yüzeylerde güçlü bir odak noktası yaratmak için ideal olduğu belirtiliyor. Kaynak metnin kendisi de KSM Onyx blogundan olduğu için İran onyx'i konusundaki kendi uzmanlıkları ve markaları olan KSM Onyx'i bu alanda bir seçenek olarak belirttiklerini de ekleyelim. Hani metinde geçiyor bu bilgi.
Ketinin arkasındakileri nasıl açıklıyor?
Fiyat konusu oldukça katmanlı ve kaynağımız bunu detaylıca ele alıyor. Gerçekten de sadece taşın adına bakarak bir fiyat tahmini yapmak çok zor. Fiyatı etkileyen çok sayıda faktör var. Bunları belki birkaç ana başlıkta toplayabiliriz. Taşın kendine özgü nitelikleri, işleme ve üretim süreci ve piyasa faktörleri.
Taşın nitelikleri derken?
Taşın nitelikleri dediğimizde köken, yani nereden geldiği, İtalya, İran, Türkiye, Yunanistan gibi farklı yerlerden gelmesi maliyeti etkiliyor. Nadirlik, taş ne kadar az bulunur ve popülerse fiyatı artıyor. Lot homojenliği,
aynı parti içindeki plakaların renk ve desen tutarlılığı ve damar karakteri, bazı desenler, örneğin Kalakatta'daki gibi belirgin ve akıcı damarlar daha değerli. Renk beyazlılığının derecesi de özellikle İtalyan beyazlarında önemli bir faktör.
Anladım. Peki ya işleme ve üretim süreci nasıl etkiliyor?
Orada da Bloxlav verimi var. Yani ham bloktan plaka kesilirken ne kadar az fiyer verilirse maliyet optimize olur. Ama bazı bloklar çok fiyer verir, bu fiyatı arttırır. Plaka kalınlığı da önemli. Genelde 1.8-2 santim standart ama 3 santim gibi daha kalın plakalar daha pahalı. Plaka ebatları da öyle. Büyük yekpare plakalar her zaman daha maliyetli. Yüzey işlemi, cilalı, honlu, fırçalı gibi farklı işlemlerin maliyetleri farklı ve plakanın arkasına uygulanan reçine ve file ile güçlendirme kalitesi gibi faktörler de fiyatı etkiliyor.
Özel işçilikler de var sanırım.
Evet, bookmatch veya quadmatch gibi özel kesimler veya CNC ile yapılan detaylı işlemeler gibi özel işçiliklerde ekstra maliyet getiriyor tabii ki. Son olarak bir de piyasa faktörleri var. Lojistik maliyetleri, gümrük vergileri, döviz kurları gibi etkenler de nihai fiyata yansıyor ister istemez.
Liste gerçekten uzunmuş. Peki pratik bir tavsiye var mı bu konuda? Fiyat alırken nelere dikkat etmeli, ne sormalı?
Kaynakta çok yerinde bir tavsiye var aslında. Tedarikçiden teklif alırken sadece metrekare fiyatına odaklanmayın. Mutlaka metrekare birim fiyatı, plus plaka kalınlığı, plus yüzey işlemi, plus taşın menşei, plus ve mümkünse seçilecek lotun güncel fotoğrafları gibi detayları netleştirin. Hatta bir adım daha ileri gidip, kesim, fabrikasyon yani kenar bitirme, lavabo deliği açma gibi özel işlemler, montaj, sızdırmazlık, sealer uygulaması, hatta gelecekteki potansiyel bakım maliyetlerini de içeren tahmini bir toplam sahip olma maliyeti hakkında bilgi istemek sizi ilerideki sürprizlerden koruyacaktır.
Bu çok mantıklı.
Mesela kaynak metinde sıkça sorulan sorulardan biri olan en pahalı mermer hangisi sorusuna yanıt olarak Kalakatta ve Statuario'nun gösterilmesi, işte bu nadirlik ve estetik değer faktörlerinin fiyata nasıl yansıdığını gösteriyor.
Bu gerçekten önemli bir yaklaşım. Sadece ilk alım fiyatına değil, tüm yaşam döngüsü maliyetine bakmak gerekiyor. Evet, mermer dünyasına yaptığımız bu yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz sanırım. Gördüğümüz gibi doğru mermeri seçmek, sizin kişisel estetik beğenilerinizle projenizin teknik gereksinimlerini, taşın geldiği yeri yani kökenini, objektif kalite kriterlerini ve tabii ki bütçenizi dikkatlice dengelemeyi gerektiren bir süreç. Özellikle kullanım amacınız bu faktörlerden hangisinin daha ağır basacağını büyük ölçüde belirliyor. Sanırım buradaki ana mesaj, seçim yaparken sadece gözünüze hoş gelen renge veya desene değil, konuştuğumuz tüm bu teknik detaylara, taşın yapısal özelliklerine de aynı derecede dikkat etmeniz gerektiği.
Kesinlikle. Kalite soyut bir kavram değil, kaynağın da altını çizdiği gibi homojenlik, yoğunluk, düşük gözeneklilik, işleme düzgünlüğü gibi ölçülebilir somut kriterlerin bir bütünü aslında. Bugün ele aldığımız o kontrol listesindeki maddeler, seçenekleri değerlendirirken size gerçekten nesnel bir dayanak sunabilir. Bu da sizi şu temel soruya getiriyor. Mekanınız için sadece o an, o ışık altında güzel görünen bir taşı mı arıyorsunuz, yoksa zamanın, kullanımın ve çevresel faktörlerin getireceği etkilere karşı da dayanıklı olacak, size uzun yıllar hizmet edecek bilinçli bir yatırım mı yapmayı hedefliyorsunuz? Bu ayrım önemli.
Ve belki de son bir düşünce. Mermerin binlerce hatta milyonlarca yıllık baş döndürücü bir jeolojik yolculuğun sonunda dağların derinliklerinden bize ulaşan doğal bir malzeme olduğunu hatırladığımızda, seçtiğimiz her bir plakanın aslında dünyanın kendi sanat galerisinden eşsiz tekrarlanamaz bir parça olduğunu fark ediyoruz. Peki, sizin mekanınız için hangi sanat eserini seçmek istersiniz ve bu seçim o mekanın size ve konuklarınıza fısıldayacağı hikayeye nasıl bir derinlik katacak? Bu derinlemesine incelemeyi sizin için hazırladık. Umarız mermer seçimi konusunda size yeni bir bakış açısı sunabilmişizdir ve karar verme sürecinizde size yol gösterebilmişizdir. Bir sonraki keşifte buluşmak üzere.